الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet kardeşler, inşallah bugün Bulugul Maram min Edilletil Ahkam adlı kitaba kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Öncelikle haçtan önce kaldığımız konuya bir değinelim. Kimler ne hatırlıyor? Bir şey hatırlıyor muyuz? Akılda bir şeyler kaldı mı? En son hangi konuyu almıştık? Temizlik bölümünde. Hangi hadiste en son aldığımız hadis?
En son hadis bu araba. Köpeğin
evet.
Denizin kabını yaladığında
evet.
O kap birincisi toprakla olmak
üzere. Yani hadis-i şerifte Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği Allah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki Tuhuru inâi ehadukum izâ velagâ fîhil kelbu en yagsilehu seb'a merratin ulâhunne bitturab. Ahrecehu Müslim ve fî lafzin lehu fel yurikhu ve littirmidhiyi uhrâhunne ev ulâhunne. Burada demiştik ki tuhurla tahur arasında bir fark vardı. Bunu hatırlayan var mı?
Birisi sadece temizleme özelliği vardı.
Birisi fiildi. Birisi de
ben kendisi de ben de temizliğe.
He, bu hangisiydi? Tahur mu tuhur mu?
Tuhur.
Tuhur neydi yani? Yapılan fiil miydi? Yoksa o fiili temizlemede kullanılan şey miydi?
İkisi.
Hangisi hangisiydi? Onu soruyoruz. Tahur
hem temizleyici özelliği var.
Hem temizleyici özelliğe sahip kendisi temiz olan tahurdu.
Evet,
tuhur da o temizleme işlemiydi. Yani burada hadiste geçen ne? Tuhur inayi ehadukum derken yani sizin eğer köpek kaplarınızı yaladıysa, o kaplardan yiyip içtiyse onun temizliği. Yoksa orada kullanılan sudan bahsetmiyor burada. Tuhur yani dammeli olan, ötreli olan diyelim. Tuhur yapılan fiil, iş, temizleme işlemi. Tahur ise Kasım'ın dediği gibi kendi zatında temiz ve başkası için de temizleyici olan, yani kullanılan o su anlamında demiştik. Dedik ki en yagsilehu seba merratin ulahunne bitturab. Yani 7 kez köpeğin yiyip içtiği o kabı, kullandığı kabı 7 kez yıkayacağız. Bunun bir tanesi toprakla olacaktı. Hangisiydi bu? Birincisi mi, en sonuncusu mu? Veyahut da istediğimiz herhangi bir tanesi de olabilir mi? İstediğimiz herhangi bir tanesi.
Birincisi.
Diyen var. İstediğimiz herhangi bir tanesi diyen var. Kasım diyor ki Tirmizi'nin rivayetinde uhrahunne ev ulahunne. Yani sonuncusu ya da birincisi rivayetine göre diyor ki birincisinde yıkasan da olur. En sonuncusunda yıkasan da olur. Ama biz demiştik ki buradaki ev ya da kelimesi ravinin şek ettiğine, şüpheye düştüğüne delalet ediyordu. Yoksa burada bize bir seçen hakkı vermiyordu. Doğru olan, dedik ki doğru olan buradaki şey rivayette, Müslim'de geçen rivayetteki ulahunne, ki en çok rivayetlerde de gelen siga buydu. Yani birincisinin toprakla yıkanması idi. Yani birinci seferde, ki zaten mantıklı olan da budur. İçinde köpek bir kaptan yediği zaman, içtiği zaman içindekini, yine Müslim'deki rivayette diyordu ya fel yurikhu, onun içindekini boşaltıp yıkamak gerekiyor. Sen ilk başta ilk 6 taneyi suyla yıkayıp 7.yi toprakla yıkadığın zaman bunu bir daha yıkamak için 8. bir yıkamaya ihtiyacın var. Ama sen bunu 1.de yaparsan oradaki mikropları öldürme açısından toprağın kullanılması ilk seferde daha mantıklı olan bir şey. Hadiste de zaten gelen metinde de bu şekilde. Peki buradaki 7 tane yıkama şartı taabbudi bir şey miydi? Yoksa 3-4'te de yetinilebilir mi? Yani illa bu 7 sayısına uymak zorunda mıyız? Değil mi? Buradaki 7 sayısına rivayette geldiği şekilde uymak zorundayız. Diyoruz ki köpeğin yediği içtiği kaptan o kabın temizlenmesi için 7 kez yıkamamız gerekiyor. Bunun birincisi de toprakla olması gerekiyor. Ve dedik ki bunun birincisinin toprakla olması için bunu da 3 şekilde yapabiliriz dedik o kabı. Onu hatırlayan var mı? Kadir hocam. 3 şekilde toprağı suyla karıştırarak yapabiliriz demiştik.
Evet, birincisinde
ne yapıyorduk? Toprağa koyuyorduk kaba. Üzerine su döküyorduk. Bu şekilde ovalıyorduk. Yani önce toprağa koyup üzerine su döküyorduk kabın içinde. Evet. İkincisi?
İkincisinde tam tersiydi.
Tam tersini yapıyorduk. Su koyuyorduk. Su koyup, içine toprak atıyorduk. Yine aynı şekilde ovalıyorduk. Üçüncüsünde ise? Üçüncüsünde de ne yapıyorduk? Ha, dışarıda ikisini karıştırıp bir harç yapıyorduk. Daha sonradan onu kabın içine ovalıyorduk. Ondan sonraki yıkamalarda da ne yapıyorduk? Suyla bu şekilde yediye tamamlıyorduk. İşte derse gelmeyen arkadaşlar da bir tekrar oldu burada. Ve dedik ki en sonunda, dersin en sonunda necaset 3 kısma ayrılır dedik. Necaseti 3 kısma ayırmıştık. Onu hatırlayan var mı?
Onu ben derste tamam biliyorum.
Ne?
Orta. Bir de neydi?
Ağır olan değil mi? Galiz olan necaset. Galiz olan necaset neyin necaseti?
Köpeğin necaseti.
Peki hafif olan veya...
Hafif olan necasette ufak çocuk, bebe, idrarı.
Yani bu erkek veya kız olarak fark ediyor mu yoksa?
Erkek
çocuk olacak. Emzikli olacak. Yemek yemeye daha başlamamış olacak.
Galiba süt yiyecek.
Evet.
Anne sütü.
Başka bir örneği var mıydı?
Bir şey vardı. Mezi miydi?
Bir de mezi vardı. Evet. Ve bunun haricinde kalan diğer necasetleri de üçüncü sınıf olarak ikisinin arasında kalanlar olarak nitelendirdik. Onun da şeyi belliydi. Yani köpeğin ayrı bir durumu var. O küçük yaştaki erkek çocuğun, anne sütünden ayrılmamış çocuğun veya mezinin ayrı bir hükmü vardı. Bunun arasında kalan diğer necasetlerin de normal bir hükmü vardı. Ve bunun içine biz domuzun necasetini de bu ikisinin arasında olan necaset sınıfına sokmuştuk. Bazı kimseler diyorlardı ki köpekteki necaset böyleyse domuz ondan daha necis bir hayvan. İşte kendi pisliğini yiyebilen bir hayvan. Hanımını işte ne bileyim şeyini kıskanmayan bir hayvan olmasına rağmen domuzun necaseti köpekle bu dediğimiz hafif olan necasetin arasındaki necaset sınıfına giriyor. Yoksa köpekten daha farklı bir necaseti veya daha büyük bir necaseti yok. Bununla ilgili şeyleri hatırladıktan sonra bugün inşallah kediyle ilgili olan hadis-i şerife geçiyoruz. Orada da an Ebi Katade radiyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle fil hirrati inneha leyset binecesin innemâ hiye minettavvâfîn aleykum ahrecehul erba'a ve sahhahu't Tirmizi ve İbn Huzeyme. Hadis-i şerifte Ebu Katade radiyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kedi necis değildir. İnneha leyset binecesin. Kedi necis değildir. Zira o aranızca çokça dolaşanlardandır. Yani kediye baktığımız zaman değil mi? Aramızda yani evlerde o dönemki şeylere de baktığımızda hali hazırda günümüzde de insanlar kediden genelde ne yapmaz? Sakınmazlar. Apartmanlarında, evlerinde bu şekilde. Ki o dönemlerde evlerin yapısını da düşünüldüğü zaman kedi sürekli insanlarla beraber olan, haşır neşir olan evlere girip çıkan bir hayvan. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki kedi necis değildir. Zira o aranızda çokça dolaşanlardandır. Bu hadisi dedi ki ahracahu arba. Buradan kastımız neydi? Daha önceki derslerde söylemiştik.
Sünen
sahipleri. Yani kimdi onlar? Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace ve Nesai. Ahracahu arba dediğimiz zaman direkt aklımıza gelen sünen sahipleri oluyordu. Ve bu hadis-i şerifi Tirmizi ve İbn-i Huzeyme sahih olduğunu söylüyorlar. Bu hadisi sahihliyorlar. Aynı zamanda İmam Buhari ve Darikutni de bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Ebu Katade radıyallahu anh bu hadisi zikrederken bununla ilgili bir kıssa anlatılıyor. Ebu Katade radıyallahu anh evine geliyor. Abdest almak için hanım ona bir su hazırlıyor. O suyu ona dökecek. O sudan abdest almayı düşünüyor. Bu esnada kedinin bir tanesi gelip onun o abdest alacağı kaptan su içmeye çalışıyor. Ebu Katade radıyallahu anh da ne yapıyor? Kedinin suyu içmesi için kabı ne yapıyor? Ona doğru biraz daha kaldırıyor. Eğiyor ki daha rahat sudan içsin diye. Hanımı da bu olayı görünce şaşırıyor. Böyle şaşkınlıkla olayı kerih görerek yani o şekilde bir eşine bakıyor. Yani sen ne yapıyorsun hani bu şekilde? Yani o sudan abdest alacaktın. Sen gittin onu kedi içmeye çalışıyordu. Onu kovalaman gerekirken sen gittin kedinin içmesi için kabın bir tarafından kaldırdın. Ona kolaylık sağladın. Bu şekilde ne yapıyor? Şaşırıyor. Bunun üzerine onun şaşırdığını gören Ebu Katade radıyallahu anh bu hadisi şerifi hanımına ne yapıyor? Naklediyor, zikrediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kedi necis değildir. Zira o aranızca çokça dolaşanlardandır. Bu hadisi zikredince, yani buradan hanımının aslında şaşırmaması gerektiğini, kedinin diğer hayvanlara benzemediğini, necis bir hayvan olmadığını ne yapıyor? Anlatmaya çalışıyor. Burada hadiste geçen bilinmeyen kelimelere şey yapalım, üzerinde duralım biraz. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale fil herrati. Herra, Arapça'da kedi anlamına geliyor. Kedinin de şöyle bir özelliği var. Yani Arapça'da biliyorsunuz bazı hayvanlar isimleri birden fazla şekilde gelmiş. Bunun sebeplerinden bir tanesi de, yani insanlarla çokça haşır neşir olan hayvanlar genelde birden fazla isimle isimlendiriliyor. Bunlar da mesela Arapça'da kediye Hırra deniliyor. Mesela Ebu Hureyre diyor, Allah'a emanet diyoruz değil mi? Ebu Hureyre. Ne anlamına geliyor? Kedi babası. Hureyre, Herra, Hureyre. Aynı zamanda Kıtta da aynı zamanda kedi anlamına geliyor. Aynı şekilde Araplar yine Bisse diyorlar. Bisse, biz diyoruz yani pisi pisi. Aynı şekilde Bisse diyorlar. Ve bununla birlikte Sennur gibi bu şekilde birçok birden fazla ismi olan hayvanlardan bir tanesi. Arapça'da birden fazla ismi olan hayvanlardan bir tanesi. Bunlardan bir tanesi de mesela Esed, Aslan. Aynı şekilde Arapların nazarında, ki genelde de bu böyledir, değil mi? Aslan gibi adam, hani övülen bir hayvan olduğu için onun da birden fazla ismi var. Kedi de aynı şekilde, bu şekilde. Asıl itibariyle burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kedi necis değildir. Ama biz bakıyoruz ki kedi de aslında normalde eti yenmeyen hayvanlardan. Değil mi? Kedinin etini yemek haram. Kural kaideye göre ne vardı? Kaideye göre eti yenmeyen hayvanların kendisi ne oluyordu? Necis oluyordu. Eti yenmeyen hayvanların kendisi de necis oluyordu. Burada dediğimiz gibi herra kedi anlamına geliyor. Diyor ki Allah Resulü, inneha leyset binecesin. Yani necis neydi? Tahirin, temizin zıttı. Pis, necis olan pis demek. Çoğulu da encas. Necis, encas. İnnemâ hiye mine tavvâfîn aleykum. Tavvâfîn de tavvaf kelimesinin çoğulu. Tavvafta ne anlama geliyor? Etrafta çokça gezinen, dolaşan anlamına geliyor. Yani etrafta çokça gezinen, dolaşan anlamına geliyor. Ki Araplarda da bu anlamda genelde hizmetçiye kullanılan bir ibare. Tavaf genelde insanlara evlerinde hizmet ettiği için bu anlamda hizmetçi için kullanılan da bir ibare. Kediye de burada niye bu kullanılmış? Sürekli insanlarla haşır neşir olduğu için, evlerine rahat girebildiği için, insanlar da kediden sakınmadıkları için, insanlarla çok haşır neşen bir hayvan olduğu için Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, اِنَّمَا هِيَ مِلَتْ تَوَّافِينَ عَلَيْكُمْ. Zira o aranızca çokça dolaşanlardandır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı da Allah-u Teala ne yapıyor? İnsanla olan bu yakınlığından dolayı, onunla haşır neşir olmasından dolayı, ondan uzak durmanın zorluğundan dolayı kediyi necis saymıyor. Bir önceki hadiste köpekle ilgili hadisi aldık değil mi? Bir kaptan yediği, içtiği zaman biraz önce de zikrettik. O kabı 7 kez yıkamamız gerekiyordu. Ama kediyle ilgili hadisin kıssasına baktığımız zaman sahabe ne yapıyor? Kedinin içtiği o kaptan daha sonradan ne yapıyor? Abdest alıyor. Hadis-i şerifte Allah Resulü ne diyor? Kedi necis değildir. Zira o aranızda çokça dolaşanlardandır. Yani kedi necis değildir diyor. Hadisin mefhumundan anlaşılan nedir? Biz dedik ki bir şey ya tahirdir, temizdir ya da necistir. Eğer biz diyorsak ki kedi necis değildir, bu ne anlama geliyor? O zaman temizdir anlamına geliyor. Hadisin mefhumundan anlaşılan o zaman kedi temizdir anlamına geliyor. Bu bir hüküm. Yani Allah Resulü Aleyhisselam burada bir hükümden bahsediyor. Diyor ki inneha leyset binecesin. Burada bize hükmü zikrediyor. Kedinin necis olmadığını. Hadisin devamında Allah Resulü Aleyhisselam bunun bize illetini zikrediyor. Yani kedi necis değildir. Neden bunun hikmeti, illeti nedir diye sorduğumuz zaman kalbimiz daha mutmain olsun diye bize diyor ki zira o aranızda çokça dolaşanlardandır ibaresini kullanarak onun neden necis olmadığını bize ne yapıyor? Bu şekilde anlatıyor. Yani biz diyoruz ki bu da Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğretmedeki güzel uslubundan bir tanesidir. Önce bir şeyin hükmünü söylüyor. Bize söylüyor, bunu bildiriyor. Biz bu hükmü anlıyoruz, diyoruz ki buna iman ediyoruz. Evet, kedi necis değil. Ama aklımıza şu geliyor. Acaba neden? Yani bu hükmün bu şekilde verilmesinin sebebi ne? Sonradan hadisin devamını okuduğumuz zaman illeti de Allah Resulü Aleyhisselam bize burada açıklıyor. Diyor ki aranızda çokça dolaşanlardan olduğu için kedi necis değildir. Allah-u Teala bu şekilde ne yapmış? Bu şeyi bize hafifletmiş. Burada hadisten çıkan faydalara bakıyoruz. Birincisi, deminden söylediğimiz gibi eti yenmeyen hayvanların aslında nedir? Necistir. Ama kedi diyoruz ki temizdir. Bu sınıfa girmez. Kedinin necis olmadığını söylüyoruz. Eti yenmeyen hayvanlardan olmasına rağmen kedinin necis olmadığını söylüyoruz. Bunda da bu illetten dolayı, yani hadisin devamında gelen dedik ya, zira o aranızda çok da dolaşanlardandır. Hadisteki bu ziyadeden dolayı diyoruz ki eti yenmeyen hayvanlardan olsa dahi onunla ilgili bir hadis olduğu için bu özel hadisten dolayı kediyi biz necis saymıyoruz. Peki bu kedinin necis olmamasının, yani kedinin necis olmama durumu her şeyle alakalı mı? Yani mutlak olarak kedi necis değil mi? Bu konuyla ilgili bir şey söylemek isteyen var mı? Dışkısı necistir. Başka? Aynı zamanda
salyası necis değil anladım.
Salyası necis değil. Hadisten anlaşılan bu. Salyası necis değil. Aynı zamanda teri, yediği içtiği şeylerden arta kalan şeyler necis değil. Su da olabilir veya oradaki yiyecek de olabilir. Kabı yaladığı zaman da bir problem yok. Ama dediği gibi kardeşin, dışkısı necis. İdrarı necis. Aynı zamanda kanı necis. Yani bu hadisten anlaşılan mutlak olarak, yani kedinin idrarı üzerimize değdiği zaman, bulaştığı zaman bir şekilde veya elimize bulaştığı zaman bu necaseti temizlememiz gerekiyor. Bu bir necaset. Yoksa bu hadisin metninden şu anlaşılmıyor. Kedi necis değildir. O zaman idrarı da veyahut da işte dışkısı da necis değildir veya kanı da necis değildir. Anlaşılmıyor. Ama biz şunu biliyoruz ki eti yenen hayvanların idrarı ve dışkısı temizdir, tahirdir. Necis değildir. Eğer kedi bir kaptan su içerse, bu su az veya çok olsun, kedinin o kaptan su içmesi ne o suyu ne de içtiği o kabı necis yapmaz. Bu da başka bir faidemiz. Ki bunda hadisten dedik ki, hadisin başında Ebu Katade radıyallahu anh kediye içmesi için kabı ne yapıyordu? Önüne doğru eğdi. O kaptan su içti. Daha sonradan Ebu Katade radıyallahu anh bu kaptan ne yaptı? Abdest aldı. Bu şekilde Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadisini de bu şekilde zikretti ki hanımı bu olaya şaşırmıştı. Yani sen bu şekilde onun içtiği kaptan nasıl abdest alıyorsun? Allah Resulü Aleyhisselam bu hadis-i şerifini söyledi. Kedi necis değildir. Zira o aranızda çokça dolaşanlardandır. Burada da yine kedi normalde bildiğimiz üzere işte ne bileyim fare gibi, güvercin gibi farklı hayvanları avlayıp yiyebilen özelliğe bir sahip. Eğer kedi bir kaptan içiyorsa biz bu şekilde düşünmemize gerek yok. Bu normalde fare de yiyebilen bir hayvan, leş de yiyebilen bir hayvan. O yüzden acaba bu içtiği kaptaki su şu anda necis oldu mu, olmadı mı diye bir şüpheye düşmemiz gerekmiyor. Eğer kedinin ağzında alenen bakıyoruz ki ağzından kanlar mesela süzülüyor. Geldi o kaptan su içti. Diyoruz ki bu su necis. Zahiren gördük, ağzından kanlar suya bulaştı. Bu su necis. Ama bunun haricinde acaba işte kedi bu kaptan içti ama biraz önce bir yerde bir fare yakaladı veya da başka bir leş yedi de buradan içmiş olabilir mi? Ben bundan, bu sudan uzak durayım, şüpheli davranayım demiyoruz. Diyoruz ki eğer kedinin ağzından alenen necasete dair bir şey görünmüyor ise, o kaptan içtiği zaman ağzından damlayan kanlar o kabın içindeki şeyi değiştirmiyor ise bir problem yok. Bunu araştırmak zorunda değiliz. Buradan çıkarttığımız başka bir fayda de Diyoruz ki ennel meşakkate teclibut tesir. Meşakkatlar kolaylığı ne yapar? Çeker. Kolaylığı getirir. Eğer bir işte meşakkat varsa bu bize ne yapar? Bazı şeyleri kolaylaştırır. Allah-u Teala da kedinin necasetini ne yapmış? Ortadan kaldırmış. Bunun sebebi ne dedik? Hadisin devamında gelen o illet olan kısmı dedik. Yani bu hükmün illeti neydi? Aramızda çokça dolaşması hasebiyle Allah-u Teala ne yaptı bize? Kedinin bu necasetini kaldırdı. Çünkü insanların bundan sakınması zor. Yani düşünün, kedi eve giriyor, evin her tarafında dolaşıyor, kaplardan bir şey içiyor, oraya buraya sürtünüyor, belki elbisenize, üstünüze, başınıza sürtünüyor. Sen her seferinde o evi, kedinin geçtiği bütün her yeri temizlemek zorundasın. İçtiği kapları yıkamak zorundasın. Veyahut da komşunun kabından içerken gördün, ya komşunu uyaracaksın ya da o kabı temizlemek zorundasın. Ama Allah-u Teala bu anlamda meşakkat olduğu için ne yapıyor? Bu şekilde bir kolaylık getiriyor. Ümmeti, Allah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine zorluğu ortadan ne yapıyor? Kaldırıyor. Diyor ki bu şekilde kedi asıl itibariyle necis olması gerekirken bu şekilde ne yapıyor? Kullarına bu anlamda bir kolaylık sağlıyor. Meşakkatten dolayı ne yapıyor? Bir kolaylık sağlıyor. Diyor ki kedi necis değildir. Aynı şekilde kendisinden sakınılması zor olan necasetlerde de durum böyle. Yani bunu örnek olarak Şeyhülislam İbn Teymiye'nin zikrettiği gibi. Mesela eski dönemlerde biliyorsunuz insanlar işte atlarla, eşeklerle, katırlarla bu şekilde sefer ediyorlardı. İşte aynı şekilde eşek de eti yenmeyen hayvan. Onun da idrarı da, dışkısı da ney? Necis. Aynı kedide olduğu gibi. İnsanlar yolda sefer ederken şeyin üstünde olmasına rağmen bu hayvan sefer esnasında dışkısını veya idrarını yaptığı zaman belki ondan sıçrayan şeyler elbisesine, vücuduna gelebiliyor. Ama insan bundan ne yapıyor? Sorumlu tutulmuyor. İnsan için affedilmiş bir durum bu. Yani o şartları düşünün, o dönemleri düşünün. Bununla sefer ediyorsun, her zaman bu hayvanla haşır neşirsin. Onun üstünde bir şey sıçrıyor. Acaba oraya mı geldi? Elbisemi yeniden yıkamak zorunda mıyım? Şey yapmak zorunda mıyım? Bu tip sıçramalarda, bu tip basit şeylerde bundan ne yapılmışız? Yani okulundan muaf tutulmuşuz. Ma'fûn an. Yani kişi bundan hesaba çekilmez. Bununla ilgili o elbisesini de temizlemek zorunda değil. Bu şekilde vesveseye kapılıp işte elbisesini değiştirmek zorunda veya yıkamak zorunda değil. Bu şekilde bu kaideden de aynı zamanda bunu nereden çıkarıyoruz? İnneha minet tavvafin aleyküm. Zira o aranızda çokça dolaşan da dolaşanlardandır. Kedide bu olduğu gibi aynı şeyi biz bugün yani o dönemlerde işte kullanılan taşıt olarak işte eşek içinde söyleyebiliriz. Sürekli haşır neşir olduğun için bu şekilde bunu da şey yapabiliriz, zikredebiliriz. Aynı şekilde bu hadis-i şeriften farenin de bu hüküm altına girdiğini söylüyoruz. Fare de aynı şekilde necis değildir. O da aynı şekilde kedi gibi insanın sakınamayacağı bir hayvan. Evlere bir şekilde giriyor. O evlerde dolaşıyor, geziyor. Aynı şekilde fare de deminden dediğimiz gibi اِنَّهَا مِنَ التَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ zira o aranızda çokça dolaşanlardandır. İlleti içinde olduğu için bunu da bu konu hakkında şey yapıyoruz. Peki bununla ilgili mesela bu olayla ilgili Allah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. Eğer diyor fare yağdan, bir tereyağdan orada öldüyse, mesela o tereyağın içine geldi, yerken orada takıldı kaldı bir şekilde öldüyse diyor, tereyağın o kısmını alıp atın, aynı zamanda fareye de oradan atın, geri kalan bulaşmamış tarafını yiyin diyor. Peki bu hadisle normalde biraz önce faydelerde zikrettik. Dedik ki fare temizdir. Eğer temiz ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu niye bize zikrediyor? Yani bu hadisle diğer hadis çelişiyor. Eğer fare tereyağı da öldüyse fareyi oradan atıyorsun. O kısmı da kesip atıyorsun. Geri kalan temiz tarafı kullanıyorsun ama o kısmı atıyorsun. Bu iki hadis arasında bakıldığı zaman bir taarruz var değil mi? Bir problem var. Bir tarafta diyoruz ki fare temizdir, necis değildir. Öbür tarafta farenin ölüsü olduğu yerde o kısmı atıp geri kalan temiz yeri kullanıyoruz. Acaba neden?
Çünkü ikinci hadiste farenin leşi var orada, canlısı yok.
Çünkü deminden ne dedik? Aranızda çokça dolaşandır. Buradaki illet neydi? Canlı hali. Yani aramızda da çokça dolaşmasıydı. Ne zaman ki bu illet ortadan kalkıyor ise, o zaman bu hüküm de ne yapıyor? Ortadan kalkıyor, asla dönüyor. Yani burada bu leş ise, peki bu fare de böyleyse, kedide de aynı mıdır? Aynıdır. Kedide de aynı şeyi söylüyoruz. Eğer kedi öldüyse, bu hayvan artık diyoruz ki necis oldu. Çünkü artık aramızda çokça dolaşan vasfı ne yapmıyor? Bitti.
Bekleyen hayvan olsa da leş olursa, kendi ölürse leş oluyor. O da aynı hüküme girer.
Aynı hüküme giriyor. Yani leşler aynı hüküme giriyor. Yani burada demin bizim anlatmak istediğimiz ne? Yani bu hayvanın ölüsü aslı itibariyle biz buna hüküm olarak temiz bir hayvan dedik. Ama bu hayvan öldüğü zaman artık bu hüküm bundan düşüyor, kalkıyor. Çünkü artık aramızda çokça dolaşan bir hayvan vasfını yitirdiği için, bu illet ortadan kalktığı için biz ne diyoruz? Bu şekilde hüküm de ortadan kalkmış oluyor. Daha sonra bir sonraki hadis-i şerifte Enes radıyallahu anh'tan Enes ibn Malik radıyallahu anhu قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأحرق عليه متفق عليه. Hadis-i şerif muttefakun aleyh. Muttefakun aleyh dediğimiz zaman neyi kastediyorduk? Buhari ve Müslim'de geçen hadisi kastediyorduk. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bir bedevi geldi ve mescidin bir köşesine idrarını yaptı. Bunun üzerine insanlar bu bedeviyi azarlamaya başladılar. Ona mani olmak istediler. Yani dışarıdan birisi geliyor. Mescidin içine giriyor. Mescidin bir köşesine geçiyor. Çömeliyor ve ihtiyacını gidermeye başlıyor. Daha sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere mani oluyor. Sahabelere mani oluyor. Diyor ki bırakın. Herkes artık adamın üstüne hücum edecek. Diyor ki bırakın. Daha sonradan bedevi ihtiyacını giderdikten sonra, bunu yaptıktan sonra, idrarını yaptıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bir kova dolusu su getirilmesini emrediyor. Daha sonradan onu o kişinin idrarını yaptığı, bevlettiği yere dökülmesini emrediyor. Hadis muttefakun aleyh dedik. Burada ca'a a'rabiyyu. A'rabi kelimesi Arapçada bedevi anlamına geliyor. Yani ne? Normal toplum halinde yaşamayan, çölde, kendi başına insanlarla haşır neşir olmayan, toplu şekilde yaşayamayı bilmeyen, çölde yaşayan, şehir hayatından uzak anlamında kullanılıyor. Yani bizdeki Tam bizde şey yok aslında bunun. Hani bizde bir köylü tabiri bundan daha şey bir tabir yani. Köylü de olsa yine bir haşır neşir olduğu bir şeyi var. İnsan kitlesi var. Kırda devamlı dolaşır. Yani o tip yani kırsal kesimde böyle şeyde yaşayan, çölde yaşayan, insanlarla pek alakası olmayan, toplum hayatını öğrenmemiş, nasıl hareket edeceğini bilmeyen insanlar. Ve burada da genelde ne oluyor? Bu tip yerlerde yaşayan insanlarda cehalet had safhada, üst safhada oluyor. Bu da böyle bu şekilde geliyor. Febale fi taifetil mescidi. Yani mescidin bir köşesine geçip ne yapıyor? Orada ihtiyacını görüyor. Kısaya baktığımız zaman o dönemde mescidi hayal edin. Bir kısmı kapalı. Hurma dallarıyla üstü örtülmüş. Mescidin bir kısmı açık. Yani şu anki günümüzdeki gibi yerden ısıtmalı. Dört dörtlük her tarafı çevrilmiş. Bir mekan değil. Yer işte şeyde gördüğümüz gibi, hadiste gördüğümüz gibi mescidin bir köşesine geçiyor. Normal toprak bir yer. Sıkışmış. İhtiyacını görmek istiyor. Bilmiyor. Olayla şey yok. Olayla ilgili bir şey yok. Sahabeler, Allah onlardan razı olsun, bu olay karşısında ne yapıyorlar? Şaşırıyorlar. Yani düşünün şu mecliste oturuyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğu bir şey. İnsanların namaz kıldığı bir mekan. Dışarıdan bir adam geliyor. Kim olduğunu bilmiyorsunuz. Adamın ihtiyacı var. Köşeye geçiyor. İhtiyacını gideriyor. Sahabeler bu münkeri görünce, bu olayı görünce kabullenemiyorlar. Diyorlar ki ya bu kadar da olur mu yani? Adam geldi mescidin ortasına, ihtiyacını gideriyor. Adamı ne yapıyorlar? Engellemeye çalışıyorlar. Mani olmaya çalışıyorlar. Azarlıyorlar, bağırıyorlar. Üstüne yürüyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam onları durduruyor. Diyor ki bırakın. Hani ne yapıyorsunuz? Adama saldırıyorsunuz ama. Diyor ki bırakın. Onlar ne yapıyorlar? Allah Resulü Aleyhisselam bu sözünü alıyorlar. uzak duruyorlar. Bir şekilde bir hareketlendiler öncelikle. Bağırdılar, çağırdılar, şey yaptılar. Allah Resulü onları engelliyor. Daha sonradan o kişinin ihtiyacını gidermesini bekliyor Allah Resulü Aleyhisselam. Daha sonradan bitirdiği zaman o kişiyi yanına çağırıyor. Bedevi diyor ki böyle gel. Ona olayı yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlatacak. Ama öncelikle ne yapıyor? İhtiyacını gidermesine izin veriyor, bekliyor. Daha sonradan sahabelere emrediyor. Diyor ki bir kova dolusu su getirin. Onun bu işte bu fiili yaptığı yere, ihtiyacını giderdiği yere dökün diye buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ve Allah Resulü Aleyhisselam bu bedeviyi yanına çağırdığı zaman diyor ki buralar Allah'ın mescitleridir. Buralar işte kendisinde namaz kılmak için, Allah'a zikretmek için, burada Kur'an okunmuş, Kur'an okunmak için inşa edilmiş yerlerdir. Yani bu tip hareketlerin burada yapılması diyor ki uygun kaçmaz. Doğru olmaz. Bu şekilde bunu ne yapıyor? Güzel bir edep, adab çerçevesinde bu şekilde ne yapıyor? Yumuşak bir dille bu kişiye bunu anlatıyor. Tabii bu ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu şekilde akıl dolu, mantık dolu bu tabirde yani bu şekilde yaklaşımı tabii ki bu insanın hoşuna gidiyor. Bunun böyle olmaması gerektiğini bilmediği için böyle bir şekilde yaptığını söylüyor. Ve diyor ki Allah diyor bana ve Muhammed'e diyor rahmet etsin. Başka da kimseye diyor rahmet etmesin. Çünkü niye? Sahabeler ne yaptılar onu ilk başta bu fiil üzerine gördükleri zaman? Neredeyse üzerine çullanıp şey yapacak, katledeceklerdi. Değil mi? Yaptığı hareketten dolayı. Tabii bu kişi de cahil olması hasebiyle bu olayın böyle yani olmaması gerektiğini bilmiyordu. Allah'a söylesem güzel bir uslupla mescitlerin niye bina edildiğini onu açıkladı. Bu durumu en iyi şekilde onu anlattı. O da bu açıklamadan ikna oldu. Ondan sonra Allah'a dua etti. Dedi ki ya Rab bana ve Muhammed'e rahmet et. Sallallahu aleyhi ve selleme. Bana ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme rahmet et. Ve dedi ki onun akabinde ne dedi? La terham ma'ana ahaden. İkimizden başka kimseye de rahmet etme. Burada kastı kim? Kimi kastetti yani bu dua yaparken? O ortamda olan insanları. Yani bunlar benim üzerime çullanmak istediler. Bizim ikimize rahmet et. Çünkü bu peygamber bana bunu en iyi şekilde açıkladı. Bu şeyi en iyi şekilde bana anlattı. Bizim ikimize rahmet et. İkimizden başka kimseye de rahmet etme. Tabi Allah Resulü Aleyhisselam bunun üzerine onu uyar. Dedi ki onlar da senin kardeşlerin. Hani Allah'ın rahmetini bu anlamda niye kısıtlıyorsun? Hani Allah onlara da rahmet etsin. Yani buradan ne anlıyoruz? Sahabeler aslında yaptıkları şey doğruydu. Yani mantık olarak ortada bir münker var. Bu münkeri inkar etmeleri gerekiyor. Yapılan bir yanlış var. Ama uyguladıkları uslup yanlış idi. Ki ondan sonra Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ona nasıl davrandığını görünce doğru olanın ne olduğunu anladılar. Bu hadisten çıkartacağımız birçok fayda var. Bunlardan birincisi bevlin yani insan Ademoğlunun idrarının ve dışkısının necis olduğu. Bu şekilde ne diyoruz? Diyoruz ki idrar necistir. İsabet ettiği yer ister elbise olsun, ister bir mekan olsun veya bedenindeki herhangi bir yer olsun temizlenmesi gerekir. Bu necasetin giderilmesi gerekir. Diyoruz ki bir yere bu necaset isabet ettiği zaman bu şekilde eğer toprak bir yer ise oraya bir kova su dökmemiz bu konuyla ilgili yeterli. Ama dışkı gibi daha kaba olan necasetlerde bir kova su döksek yeterli mi? Değil. Öncelikle o necasetin oradan kalkması lazım, izale edilmesi lazım. Ama sıvı olan şeylerde, sıvı olan necasetlerde oraya bir kova su dökülmesi bu hadisten anlıyoruz ki Allah Resulü ne yaptı? Sahabelere bir kova su getirip oraya dökmelerini emretti. Ama diğer katı olan necasetlerde o necasetin o ortamdan kaldırılması, izale edilmesi gerekiyor. Buradan aynı şekilde şu hüküm çıkartıyoruz. Diyoruz ki mescitlerde bu şekilde insanın ihtiyacını gidermesi, mescidin içinde gidermesi haramdır. Yani kişinin Allah'ın evinde, Allah'ın beytinde, Allah'a ibadet edilen yerde bu şekilde bir hareketi yapması haramdır. Çünkü dedik ki deminden mescitler namaz kılmak için, Allah'a zikretmek için, Kur'an okumak için tesis edilmiş, bina edilmiş yerlerdir. Kişinin bu şekilde oraya layık olmayan hareketleri yapması onun haram olduğuna delalet eder. Ve burada aynı şekilde asıl bir kaide olarak dedik ki münkeri inkar etmede çabukluk asıl itibariyle güzel olan bir şey. Yani münkeri inkar etmede bir an önce çabuk davranmak güzel bir şey. Ama diyoruz ki bu istisnai bir durum. Yani şu anki bu hadiste bahsettiğimiz durum. Burada ise beklemek daha faziletli bir durum. Çünkü sahabeler acele ettiler. Allah Resulü Aleyhisselam onları durdurdu. Dedi ki bu şekilde yapmayın. Onu durdurdu. O kişi ihtiyacını giderdikten sonra yanına çağırdı. Bu şekilde ona durumun şeyini anlattı. Bununla ilgili bu kaideden yola çıkarsak. Mesela birini gördük. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kabrinde veyahut da işte Ebu Eyyub El Ensari'nin kabrinde veya herhangi bir zatın kabrinde kabirden yardım istiyor. Adam diyor ki işte ya Muhammed bana rızık ver. İçinde bulunduğum sıkıntıdan beni kurtar. Böyle bir durumda ilk etapta ne yapmamız gerekiyor? Bu insana nasıl bir muamele etmemiz gerekiyor? Direkt saldırıp ya Allah'tan kork. Allah'a şirk koşuyorsun, müşrik. Bu yaptığın şey doğru mu? Hiç mi öğrenmedin? Tevhid nedir bilmiyor musun? Deyip bu şekilde bu insana bir giriş mi yapmak gerekiyor? Yoksa bu olayla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Ne diyorsun Kadir?
Yani önce güzel muamele edip yaklaşmak lazım. Selam vermek lazım. Evet. Tanışmak lazım. Ondan sonra niyetini, kalbindekini sormak lazım. Yani sen evet. Sözle direkt buradan istediğini duyuyoruz ama kalben nereden, kime yöneliyorsun, ne istiyorsun, amacı ne? Bunu iyilikle sormak lazım. Sonra doğrusunu anlatmak lazım. Bunun böyle olmadığını delilleriyle kendisine hücceti bildirmek lazım.
Evet. Bununla ilgili Şeyh Hüseyin, yani bu konuyu zikrettiği zaman arkasından bu örneği getiriyor. Diyor ki bir kişiyi kabirden yardım isterken gördüğümüz zaman diyor ki öncelikle o kişiyi bırakın. Yaptığı şeyi tamamlasın. Daha sonradan selam verin diyor. Yanına gidin. Güzel bir üslupla ona bu durumun yanlış olduğunu anlatın. Ama diyor bunu anlatırken şu şekilde olaya başlamayın. Ya işte Allah'tan kork. Bu yaptığın şirk. Ne yapıyorsun sen? Yani hiç mi öğrenmedin? Hiç mi bilmiyorsun anlamında değil de ona şunu söyleyin deyin. Yani sen ihtiyacın olduğu zaman sana yardım edecek olan Allah-u Teala mıdır? Yoksa onun peygamberi midir? O diyor kişi tabii ki diyor. Bana Allah yardım etmede daha şeydir, daha yakındır. Onun bana yardım etmesi, onun gücü bu konuda her şeye yeter anlamında. Bu böyle bir cevap verecektir diyor. Daha sonradan diyor yani onu ikna etmeye başladıktan sonra en sonunda bu işten ikna oldu, yaptığının yanlış olduğunu anladıktan sonra onun bu hükmün yani bu yaptığı işin şirk olduğunu diyor ona söyleyin. Eğer kişi bu yaptığı fiil üzerine ölürse, yapılan şirk üzerine ölürse ebedi cehennemliklerden olur. Ama diyor bunu öncelikle konunun başında daha o insana nasihat etme esnasının başında olaya bu şekilde girmeyin. Çünkü niye? İnsanoğlu tabii içinde şey taşıyor değil mi? Nefis taşıyor. Sana direkt bir kişi gelip yani senin bu yaptığın şirk diye bir cümleye başlarsa sen belki yanlış olduğunu o anda düşünsen bile ne yaparsın? Sana ne dersin? İnat edersin. Kabul etmek istemezsin. O şekilde yani diyoruz ki münkeri inkar etmede asıl olan çabukluktur. Ama bu hadis-i şerifte bazı istisnai durumlar vardır. O durumlarda beklemek, olayı güzel bir üslupla daha sonradan o kişiye anlatmak, onun kalbini kırmadan anlatmak bazı durumlarda daha güzeldir. Acele etmekten daha güzeldir. Aynı zamanda bu hadis-i şeriften yine şu faydayı çıkartıyoruz. Emri bil marufta hikmet sahibi, mülayim olan tipler, kızgın olan, işte bir anda saldıran, yani ağzından çıkan sözün nereye gideceğini düşünemeyen insanlardan davet metodu olarak, yani yumuşak huyluluk her zaman sert olmaktan daha iyidir. Bu aynı zamanda dedik ki, eğer mefsedeler çok olduğu zaman, diyoruz ki eğer mefsedeler, birçok mefsede var önümüzde. Böyle bir durumda kaldığımız zaman ne yapmamız gerekiyor? Önümüzde münker var. Birden fazla münker var. Böyle bir durumda kaçınılmaz bir durum var. Bu adam eninde sonunda bir tanesini yapacak. Böyle bir durumda kural, kaide nedir?
En zararlısını
Yani böyle bir durumda ne yaparsın? Yani ne yaparsın? En hafif olanı işlemesine izin verirsin. Yani kural, eğer diyoruz ki şey olarak da inde tezahumul mefazit, diyoruz ki yertekib ahaffaha. Yani en hafif olanın yapılmasına izin verilir. Eğer başka bir ihtimal yok önünde. Ya adam bunu yapacak ya bunu yapacak. Başka bir çıkış, üçüncü bir şık yok. Böyle bir durumda ne diyoruz? Bu iki tane mefsede varsa hafif olanın yapılmasına izin verirsin o esnada, ama daha sonradan bunu bu şekilde bırakıp üstünü örtüp gitmezsin. Daha sonradan bunun yanlış olduğunu ona anlatırsın. Hadis-i şerifte geldiği gibi bu kişi orada ihtiyacını gideriyor değil mi? Mescidin içinde bedevi bilmiyor, gelmiş ihtiyacını gideriyor. Şimdi burada yaptığı bu iş münker mi? Münker. Yani bunu söylüyoruz, münker. Peki bu kişiye o anda yaptığın üzerine çullansan, bu adamı korkutsan, o adam bir anda ayağa kalksa, işte insanlar üstüne doğru koşuyor. Tamam, o anda bir anda kalksa ne olur bu adam? Birincisi, avret mahalli gözükebilir. Çünkü o durumda düşün ya, adam ihtiyacını gideriyor. Bir anda üstüne 10 tane adam koşuyor onu dövmek için veya da şey yapmak için. Ve aynı zamanda bu adam kalktığı zaman bu necaset elbisesine, üstüne veya da o bulaşacağı yerden birden fazla yere ne yapabilir? Bulaşabilir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada, ki bu kaideleri de nereden çıkartıyoruz? Alimler nereden çıkartıyorlar? Bu şekilde hadisteki şeylerden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Diyor ki sahabeye bırakın. Yani ihtiyacını gidersin. Artık yapacak bir şey yok. Bu adam ihtiyacını gidermeye başladı. Bunun üzerine çullansan da bu olay daha şeye gidecek. Yani her tarafa bulaşacak. Üstüne bulaşacak. Adamın avret yerinin görünme ihtimali var. O zaman böyle durumlarda ne yapacağız? Yani eğer birden fazla mefsede varsa ve bunların bir tanesi yapılması kaçınılmaz ise, o esnada hafif olan şey ne ise ona izin vereceksin. Daha sonradan o kişi ihtiyacını giderdikten sonra Allah Resulü Aleyhisselam ne yaptı? Yaptığı bu hareketin mescitlere, Allah'ın evine yakışmayacağını, oraların ibadet amaçlı inşa edildiğini, yani buna orada o münkeri ne yaptı? İnkar etti. Onu o şekilde bırakmadı. Münkeri inkar etti ama ne yaptı? Vaktini, zamanını bekledi. Çünkü üzerine saldırsalardı bu münker daha büyük bir münkere sebebiyet verecekti. O yüzden diyoruz ki eğer münker birden fazla ise, kaçınılmaz bir durumda ise, en hafif olan hangisi ise o esnada onun yapılmasına izin verilir. Daha sonradan bunun yanlış olduğu o kişiye ne yapar? Beyan edilir. Bazı alimler diyorlar ki bu yerdeki necaset işte suyla da hadiste geldiği gibi temizlenebilir. Temizlenir diyorlar. Bazı bir grup alim de diyorlar ki aynı şekilde güneş ışığıyla veya rüzgarla da bu olabilir diyorlar. Çünkü diyorlar burada hadis-i şeriften maksat, kasıt Allah sallallahu aleyhi ve sellem o esnada hani su şey yapılmasını emretti. Bir an önce bu şeyin, necasetin ortadan kalkması için. Diyorlar ki ama bu şekilde kurusu orada o necaset veya rüzgar yoluyla, ne bileyim, güneş etkisiyle ortadan da kalkabilir. Ama diyoruz ki mescitlerde asıl olan oranın bir an önce temizlenmesidir. Çünkü insanlar orada Allah'a ibadet edecekler. Necis olan bir yerde kılınan namaz olmaz. Yani namazın ne şartlarından bir tanesi bu anlamda temizlik. O yüzden diyoruz ki mescit gibi bu tip ibadet alanlarında oranın temizlenmesi, bir an önce temizlenmesi ne? Vaciptir, farzdır. Bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Bu aynı zamanda bu hadisten istifade ettiğimiz başka bir faide de bu işin, yani mescidin bu temizleme işi farz-ı kifaye diyoruz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam ne yaptı? Sahabelerine dedi ki oradan bir kova su getirin, oraya dökün. Kendisi bu olayla ilgili birebir temizleme işleminde bulunmadı. Yani bazı insanlar bu hükmü yerine getiriyor ise de diğerleri üzerinden düşer. Yani buradaki hüküm farz-ı ayın, her kişi bunu buna iştirak etmek zorundadır diyemiyoruz. Diyoruz ki farz-ı kifayedir. Bazı insanların bu işi, temizleme işini yapması diğerlerinin üstünden de bu işi ne yapar? Düşürür. Bu hadislerle ilgili sormak istediğiniz bir şeyler var mı?
O suyun zaten gene kuruması gerekecek. Yani gene belli bir süre daha oraya insanlar yaklaşmayacak zaten, değil mi? Çünkü kovası döktü oraya, o hemen kurumaz yani.
Yani kurumasın. Sonuçta o şekilde temizlendi.
Temizlendi. Yani gene güneşe ve rüzgara etki kalacak.
O ayrı bir şey. Sen o üzerinde o çamurun olduğu yerde namaz kılarsın, kılmazsın. Nefsin bunu kaldırmaz. Üstün kirlenmesini istemezsin. Bu başka bir şey. Ama hüküm olarak bir kovası oraya döküldüğü zaman artık orası temiz bir yer oldu. Yıkandı. Yani o su şekliyle bu şekilde temizliğine kavuştu. Ayrıyeten kuruması için veyahut da işte bu şekilde olduğu zaman toprağın o kısmını oradan alalım, kaldıralım. Mescidin dışına atalım. Bu şekilde işlemlere gerek yok. Yani sen orada işte toprağı kaldıralım. O işte kişinin ihtiyacı gider diyerek toprağı alalım. Başka bir yere götürelim, taşıyalım, mescidin dışına atalım. Böyle bir şeye gerek yok. Oranın temizliği bu şekilde oluyor. Bir kova su döküyorsun. Daha sonradan artık orası temiz hükmünü kazanıyor.
Yüzeydeki şeyi o su açığa çekmiş oluyor.
Yani bu şekilde ne oluyor? Temizlenmiş oluyor.
Mesela bugüne uygularsak mescitler şey halı. Buraya mesela şimdi
bunu şey yapman lazım. Sen bunu o yani o şeye bulaşıyor ise dedik ya normal necasetlerde. Bu şekilde olmaz. Bunu sen bu halıyı alıp yıkaman lazım. O necasetin oradan gidermen lazım. Hatta dedik ya sen mesela elbisene necasetin bulaştığını biliyorsun. Ama neresine bulaştığını bilmiyorsun. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor demiştik? Komple elbiseyi yıkaman gerekiyor. Ama sen necasetin koluna bulaştığını biliyorsun. Elbisenin başka bir yerine gelmiyor. Kolunu yıkadığın zaman, elbisenin kolunu yıkadığın zaman veya da kendi koluna bulaştıysa kolunu yıkadığın zaman ne diyoruz? Bu şey buradan gitmiş oluyor. Sen elbisenin diğer geri kalan kısmını yıkamak zorunda değilsin. Ama necasetin nereye bulaştığını bilmiyorsun. O zaman ne yapacaksın? Elbisenin bütünüyle yıkaman gerekiyor. En son bir hadisimiz var. Bunu da alalım inşallah.
Bedevi devletti. İşini bitirdi. Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri durdurdu. Ve ondan sonra Bedevi'yi yanına çağırdı ve direkt konuşmaya geçtiler değil mi?
Evet.
Arada bir el yıkama vesaire gibi bir şey olmadı yani.
Yani bununla ilgili bir şey gelmiyor. Ama bu şekilde bu kişi namaz kılmadı. Yani muhakkak ki biz asıl olarak biliyoruz ki
yok,
bu kişi
yani
orada...
Ben şunu doğru mu anlıyorum? Yani bizde bu çok ayıplanan bir şeydir. Ama normalde demek ki çok da kafaya takılacak bir durum değil yani, öyle mi?
Yani
Aleyhisselatü Vesselam eğer çok ayıp bir şey olsaydı elini yıkamadan dolaşmak bu şekilde.
Evet.
Onu gönderirdi. Git ellerini yıka. Gel sana söyleyeceğim vardır diyebilir miydi?
Yani şu şöyle bir şey. Bir insan mesela çölde bir yerdesin. Bir şekilde ihtiyacını giderme durumun var. Ve sen bu ihtiyacını giderdin. O anda etrafta bir su yok veya da bir şey yok. Şu anda senin ellerin veya da vücudun herhangi bir yeri bir necis hükmünü aldı mı? Almadı. Böyle bir şeye bir gereklilik yok. Ama sen bu durumdan rahatsızsın. Diyorsun ki ben tuvalete girdiğim zaman ya bu şekilde bir yerde çölde bu şekilde bir ortamda kaldığım zaman elimi yıkamadan rahat edemiyorum. Yıkamak istiyorum. Yıkayabilirsin. Ama şöyle diyemezsin. Yıkanması gerekiyor. Eğer böyle bir gereklilik olsaydı dediğin gibi Allah Resulü Aleyhisselam hadis-i şerifte ne yapardı ona? Derdi ki git elini, yüzünü veya ne bileyim artık neresine bulaştıysa bu şekilde.
O haram değil. Yani.
Oranı yıka derdi, şey yap, temizlen derdi. O anlamda ellerini yıkamadan şey yapma derdi. Hadiste bakıyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselam o kişiyi yanına çağırıyor. Yaptığının yanlış olduğunu söylüyor. Ve bu necasetin olduğu yere ne yapıyor? Bir kova su dökülerek bu şekilde temizliğine, eski temizliğine diyelim, kavuşturuluyor. Üçüncü, bugünkü alacağımız başka bir hadis-i şerifte. An İbni Umar radiyallahu anhuma kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uhillet lene meytetani ve deman. Fe emmel meytetani fel ceradu vel hutu. Ve emmel demani fel kebidu vel tihalu. Ahrecehu Ahmet ve İbn-i Mace ve fihi da'fun diyor. Hadis-i şerifte. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bize sadece iki ölü ve iki kan helal kılınmıştır. Bize sadece iki ölü ve iki kan helal kılınmıştır. Diyor ki iki ölü, hadisin devamında bunu açıklıyor. İki ölüden kasıt nedir? Diyor ki fel ceradu vel hutu. El cerat neydi?
Çekirge.
Hutu neydi? Balık veyahut da denizde yaşayan canlılar, hayvanlar anlamına geliyor. Daha sonra yine hadisin devamında diyor ki iki kan da aynı şekilde bize ne yaptı? Helal kılındı. İki kandan buradaki kasıt hadis-i şerifte diyor ki fel kebidu ve tihalu. Kebit karaciğer. Tihal de dalak. Bu iki organ, hayvanın bu iki organı asıl itibariyle baktığınız zaman kandan olmuş. Karaciğer gördüyseniz veya dalağı gördüyseniz diğer şey yani diğer organlar gibi değil, kandan oluşmuş bir organlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki bize iki şey, iki ölü ve iki kan helal kılındı. İki ölüden kasıt cerat vel hut, çekirge ve denizde yaşayan balık veya diğer canlılar. Ve aynı zamanda iki kandan kasıt ise karaciğer ile dalak. Biliyor musunuz karaciğer dalak? Anlıyor musunuz? Biliyorsunuz değil mi? Karaciğer ve dalak. Bu hadisi İmam Ahmed ve İbn-i Mace kitaplarında zikrediyorlar, tahric ediyorlar. Ve hadisin devamında diyor ki وَفِيهِ دَعْفٌ. Bu hadiste ne var? Zayıflık var. Hadiste zayıflık var. Bunu alimler şu şekilde açıklıyorlar. Diyorlar ki hadis merfu olarak, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nispetinde, yani ne diyoruz hadiste? Ad İbni Umar radıyallahu anhuma kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki uhillet lena meyteten ve deman. Bize iki ölü ve iki kan helal kılındı. Burada bunu söyleyen kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani merfu olarak dediğimiz zaman hadisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu şekilde söylüyor. Bu şekliyle hadiste zayıflık var. Ama alimler diyorlar ki mevkuf olarak, yani İbni Ömer'in sözü olarak, mevkuf olarak bu hadis diyorlar sahihtir. Mevkuf olarak sahihtir. Zaten bu durumda da diyorlar ki hadisin mevkuf olması, yani sahabenin bunu söylemiş olması aynı diyorlar merfu hükmündedir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı şekilde söylediği gibidir. Yani nasıl? Allah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki uhillet lene meytetani ve demen. Bize iki ölü ve iki kan helal kılındı. Burada helal kılan kim? Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ise Allah-u Teala. Değil mi? Bunu helal kılan Allah-u Teala. Yani bizim işte edille-i şeriyeden saydığımız, değil mi? Birinci kaynağımız ne? Yani kitap ve Allah-u Teala'nın şeyinde gelen, yani vahiy yoluyla gelen şey. Eğer biz burada bu rivayeti zayıf olarak söyledik, bunda bir zayıflık olduğunu söyledik. Eğer dedik ki bu rivayet merfu olarak geldiği yolla İbni Ömer'in sözü olarak aldığımız zaman, bu sözü söyleyen İbni Ömer radıyallahu anhuma ise uhillet lena meytetani ve demen, yani bize iki ölü ve iki kan helal kılındı sözünü İbni Ömer söylüyor ise, o zaman burada onlara bunu helal kılan kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sahabe bize bir şey emredildi veya yasaklandı diyor ise burada emreden ve yasaklayan kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şey emredildi veya bir şey bize yasaklandı diyorsa burada emreden ve nehyeden kim? Allah-u Teala. Peki o zaman bu durumda, yani bunun merfu veya mevkuf olması durumunda bir farklılık var mı? Yani sonuçta hüküm olarak eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyin helal olduğunu söylüyor ise veyahut da Allah-u Teala bir şeyin helal olduğunu söylüyorsa bizim için delil midir? Delildir. Ve sahabe, Allah onlardan razı olsun, böyle bir hüküm, yani şer'i bir konu hakkında yorum yapmış olabilir mi? Veya içtihat etmiş olabilir mi? Bize bu şekilde iki şey, iki ölü ve iki kan bizim için helal kılındı. Bunu içtihat etmiş olabilir mi? Kendi nefsinden söylemiş olabilir mi? Eğer bu ihtimaller yok ise, çünkü biz sahabelerin hepsi odul dedik, değil mi? Adiller. Onlar için biz sahabeden sonraki alimler için ne diyoruz? Sika diyoruz, saduk diyoruz, değil mi? İşte metruk diyoruz, zayıf şey yaparak işte uydurma raviler için kullandığımız bazı mustalah hadiste kullanılan terimler var. Ama sahabe için biz böyle bir terim kullanma gereği bile duymuyoruz. Mesela sahabede daha önceki geçen hadislerde gördük. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabelerden bir tanesi bir şey zikrediyor. Ama sahabenin kim olduğunu bilmiyoruz. Bu durum bu hadise zarar verir mi? Vermez. Ama peki normalde senedin başka bir yerinde, sahabeden sonraki olan yerde tabi'in olsun, tebot tabi'in ve sonraki gelen yerlerde. Arada bir ravi var, kim olduğu bilinmiyor. Bu hadise zarar verir mi? Bu hadise zarar verir. Ama sahabenin, yani sahabeyle ilgili bizim inancımız ne? Hepsi oduldur, adil kimselerdir. Onlar için bu vasıfları aramayız. Onlar için sika demeyi gereği duymayız. Sahabe meçhul bile olsa hadiste, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sohbetine nail oldukları için kim olursa olsun isimleri bizim için aslında o kadar veya da hadisi kimin rivayet ettiği o kadar değil. Eğer Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahabesi olduğu açık ve net biliniyor ise bizim için bu yeterlidir. Bu konuyla ilgili de işte bu hadisin dedi ki وَفِيهِ دَعْفٌ bu hadisin merfu olan rivayetinde yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın nispetinde bu sözün yani اُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَّمَانِ bu iki şey, iki ölü ve iki kan bize ne yapıldı? Helal kılındı ibaresi. Merfu olarak Allah Resulü Aleyhisselam'a nispet edildiğinde ki bu rivayette zayıflık var diyoruz. Ama sahabeye nispetindeki o mevkuf olan bu rivayette ise diyoruz ki bu merfu hükmündedir. Hadis bu anlamıyla inşallah sahihtir. Tabi insanın kanı necis. Kestiğimiz hayvanın o kesme esnasında o fışkıran o kan var ya, bu necis. Ama daha sonradan bu damarlarda kalan veya etin işte kendisinde kalan bu et, şey bu kan necis değil. Yani sen tencereye normal et bir şekilde aldın, kestin, getirdin, tencereye koydun. Orada mesela böyle kan görüyorsun, böyle damlalar halinde ufak tefek şeyler var. Yani bu Allah'ın izniyle necis değil. Ama direkt o kesme esnasındaki o akan, o kan var ya, bu necis.
O ölçü, hocam, insan tırtık onu haberi yok, aklında kan var, haberi yok ama, biliyor ki hep kan yok. Yani her çıkanı,
sivilceden yani o ufak tefek olan şeylerde Allah'ın izniyle bir problem yok. Bu da deminden dedik yani kaçınılması zor olan şeyler var ya, sen sürekli bu şekilde azıcık bir şekilde bir kan geliyorsa, elinden veya herhangi bir tarafından çıkan az bir miktardaki kan, inşallah şey yapmaz, tesir etmez. Ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki hurrimet aleykumul meytetu veddemu. Sizin üzerinize leşler, ölüler ve kanlar haram kılınmıştır. Ayet-i kerime. Maide suresinde geçiyor. Hadis-i şerife bakıyoruz. Uhillet lene meytetani veddeman. Bu ayetle bu hadisin arasını nasıl bulabiliriz? Yani sizin üzerinize ölüler ve kan haram kılınmıştır. Hadiste bakıyoruz. Bu iki ölü ve iki kan helal kılınmıştır diyor. Normalde bir hüküm var asıl itibariyle. Bütün ölüler ve bütün kanlar haram. Ama bu hadiste gelen, bu hadiste zikredilen iki ölü ve iki kan müstesna. Yani Allah Resulü Aleyhisselam bunların istisna olduğunu bize belirtiyor. Yani bütün kanlar ve bütün ölüler necistir. Sadece hadiste geçen bu iki kan ve iki ölü hariç. Dedi ki فَأَمَّ الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ dedi ki cerat çekirge, hut ise denizde yaşayan bütün hayvanlar. Bunun içine yani bu ilk baştaki denizle ilgili hadiste de almıştık. Başta bazı hayvanlar insana benziyor, bazı hayvanlar işte karada yaşayan canlı hayvanlara benziyor. Bu şekilde yani benzemelerinden dolayı dışarıdaki hayvanları onları kıyas etmiyoruz. Eğer denizde yaşayan hayvanlardan iseler, deniz hayvanı iseler, bunların ölüsü de ne? Temiz ve aynı zamanda helal. Yine aynı şekilde dedi ki demandan kasıt da burada karaciğer ve dalak. Hadisten çıkan faydeler var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani burada deminden değindiğimiz konu yani Allah Resulü sen bir şeye helal veya haram diyor ise muhakkak ki bunu Allah-u Teala'dan aldığı vahiy ile bunu söylüyor. Yoksa kendi nefsinden konuşmayacağını biliyoruz. Allah-u Teala da Resul için la yantiku anil hava in huwa illa vahyun yuha. O kendi nefsinden bir şey konuşmaz. Sadece kendisine vahyedileni bildirir diyor. Aynı zamanda dediğimiz gibi çekirge ve deniz hayvanları aynı zamanda karaciğer ve dalak asıl itibariyle kandan ve ölüden olmaları hasebiyle asıl itibariyle bunlar temizdir. Ve aynı zamanda nedir? Helaldir. Hem temizdir, yani necis değillerdir. Aynı zamanda yenilebilirler, helallerdir. Bununla ilgili mesela burada bir aklımıza bir soru geliyor. Mesela çekirge suda öldü. Az bir suydu. Suyun, çekirgenin ölüsünden veya da şeyinden dolayı suyun kokusu, rengi veya tadı değişti. Veya da bu üç özellikten bir tanesi değişti. Bu suyun hükmü ne? Yani bu suyla abdest alınabilir mi? Peki kokusu, rengi değişmesinin bir önemi yok mu? Tahir olan bir şey. İçinde öldüğü zaman kokusu, rengi, suyu da suyun kokusu, rengi veya tadı değişse dahi ne demiştik eskiden? Eski derslerimizde. Tahir olan bir şeyle değiştiği zaman bu değişimin bir önemi yok. Asıl özelliğini kaybetmediği sürece. Eğer necis olan bir şeyle değiştiği zaman bu üç özellikten üçünün aynı anda veyahut da herhangi bir tanesinin bile değişmesi o suyu necis yapıyordu. Miktarı ile ilgili de dedik ki miktar ile ilgili çokluğu ve azlığı önemli değil. Ne zaman değişiyor ise bu hükmü alıyor dedik. Ama çekirgede olay bu şekilde değil. Tahir bir şey olduğu için ufak bir su birikintisinde atıyorum birden fazla 10 tane, 20 tane, 50 tane çekirge oraya düşüp boğulup ölseler dahi daha sonradan işte ne bileyim sıcaktan dolayı o suyun işte tadı, kokusu, rengi değişse dahi o su için biz hala tahurdur diyoruz. Ve aynı zamanda o çekirge içinde ne diyoruz? Helaldir. Eğer miden kaldırıyorsa o çekirgeyi de yiyebilirsin.
Her çekirge mi yoksa belli bir cins olduğunu söylemişler.
Valla şu anda yani benim araştırdığım kadarıyla, baktığım kadarıyla bu şekilde bir ayrım alimler zikretmiyorlar. Burada direkt çekirgenin olduğunu söylüyorlar. Şu cinsidir, bu cinsidir. Bu şekilde bir tafsilata rastlamadım. Burada yine bunun hikmetlerinden bir tanesi yani çekirgenin tahir ve temiz olduğun yani hikmetlerinden bir tanesi çekirge normal diğer hayvanlar gibi kan dolaşımı olan bir hayvan değildir. Yani kanı olmayan şeydir. Buradan kıyas yaparak bu şekilde kan dolaşımı olmayan haşereler de aynı şekilde necis değildir. Yani ne diyorlar ona Türkçe'de? Yani kan dolaşımı sinek gibi mesela. Yani bu kan dolaşımı olmayan hayvanlar işte çekirge, sinek gibi. Yani normalde insan veya diğer hayvanlarda işte bir kalp var, kan sürekli pompalanıyor vücudun her tarafında akan bir şey var değil mi? Bir tarafını kestiğin zaman oradan kan fışkırıyor. Hayvan da aynı şekilde ama çekirgeyi alıp kafasını kopardığın zaman veya ne bileyim sinek şey yaptığın zaman böyle bir kan dolaşımı olan sürekli vücudunda kan gezen oradan şey yapan bir şey değil. Yani bu çekirgeyle ilgili olan bir kısım. Bunun hikmetinden bir tanesi de bu. Haşeratlarda da bu şekilde. Kan dolaşımı olmayan haşereler bu şekilde. Onlar için de diyoruz ki onlar da necis değiller. Deminden dediğimiz gibi son fayda olarak da diyoruz ki deniz hayvanlarının hepsi helaldir. İster insana benzesin, ister vahşi hayvana benzesin, ister ne bileyim yılana benzesin, ister deniz atına benzesin, isterse deniz köpeğine. Artık aklınıza ne geliyorsa bu şekilde farklı farklı isimlerle isimlendirilmeleri veya da karadaki hayvanlara benzemeleri onları ne yapmıyor? Kendilerini necis veya da yenmelerini haram kılmıyor. Tam tersine onların helal olduğunu söylüyoruz. Bu aynı zamanda temiz olduklarını söylüyoruz. İnşallah bugünlük bu kadarla yetinelim. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurke ve tuğbu ileyk.